Ayrım 37.
Sayfa numarası 234. 7. Trajik değeri. Estetik değer düzeyinde karşılaştığımız trajik de kendine özgü bir değer olarak daha antikiteden beri, Aristo'dan beri ele alınmıştır. Hatta onun üzerinde en çok düşünülmüş ve tartışılmış bir değer olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak trajik özce estetik olmakla birlikte çok kez o ya da etik bir nitelik içinde anlaşılmış ya da salt psikolojik bir olay olarak. Bu yönlerden yapılmış olan yorumları da hemen yaslamıyoruz. Çünkü trajik fenomen gerçekten hem etik nitelikli hem de psikolojik nitelikli oldukça karmaşık bir fenomendir. Şimdi bu trajik fenomen özce nasıl bir fenomendir? Böyle bir soru üzerinde ilk duran Aristo olmuştur. Öyle ki Aristo'nun bu soruya verdiği karşılık ve bunun yorumu yüzyıllarca hatta günümüze kadar sürüp gelmiştir. Aristo, trajedyadan kalkarak, trajedyayı tanımlayarak trajik olana ulaşmak ister. Katarsisi, arınma, özellikle trajedyanın önüne büyük bir etik erek olarak koyunca buradan Aristo'nun trajediyi en üstün bir sanat olarak değerlendirdiği sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Gerçekten de sanatlar arasında hiç olmazsa edebiyat sanatlar arasında en üstün yeri trajedi sanatı alır. Bu bakımdan Aristo, poetikasında seçkin bir yer tutan bu sanatı kısaca ele almak istiyoruz. Şimdi trajedya nedir? Yukarıda Aristo'dan verdiğimiz bir parçayı burada aynen tekrarlayarak bu sorunun karşılığını vermek istiyoruz. Trajedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan arındırmaktır. Aristo Poetika 6.2. Trajedya katartik bir sanat olarak düşünülüyor. Böyle bir belirlemede trajedyanın iki yönden ele alındığı görülüyor. Birinci yön trajedyanın bir psikolojik anlamının olduğudur. Çünkü trajedyanın ilk ereği ruhumuza korku ve acıma duyguları uyandırmaktır. Korku ve acıma tamamen psikolojik hallerdir. Bu duygular şüphesiz trajedyanın ve trajik şeyin özünün ve kendini değil onun etkisini gösterir. Trajedya nedir sorusuna Aristo şu halde onun etkilerini göstermekle karşılık veriyor ve bununla da trajik olanın neliğinden uzaklaşmış oluyor. Bu noktada Moritz Geiger, Aristo'nun bu tanımını yererken tamamen haklıdır. Örneğin trajik olanın neden ibaret olduğunu bilinmek istensin. Eğer Aristo ile birlikte Aristo'dan yalnız psikolojik belirlemeler alınıp da objektif belirlemeler gözden kaçırılırsa, trajik olan korku ve acıma ve dolaylı olarak da tutkulardan bir temizlenme yaratır demekle trajik olanın özü nedir sorusuna yanıt verilmiş olunur mu? Böylece şimşek nedir sorusuna, şimşek birinin yanına düşerse korku ve dehşet yaratır diye yanıt vermeye benzemez mi? M.G. Yer, Zugeenge Zur Estetik, sayfa 141. Şüphesiz bu bakımdan Geiger haklıdır. Çünkü Aristo trajik olanı yani bir trajediyi, bir trajediye yapan şeyi ilk planda ele alacağı yerde onu yaptığı psikolojik etkiyle tanımlamaya çalışıyor. Ancak sonra Aristo onun objektif niteliklerini de ele alıyor. Ama unutmamak gerekir ki korku ve acıma duyguları meydana getirme trajedyanın son ereği değil bir aracı ereğidir. Çünkü trajedyanın asıl ereği bu psikolojik etki değil tersine onlar aracılığıyla arınmaya katarsise varabilmektir. Katarsis nedir? Bir katarsis ton patemeton. Tutkulardan arınma olarak. O yukarıda göstermeye çalışmış olduğumuz gibi tamamen etik bir kavramdır. Etos ile ilgilidir. Buradan trajedyanın özünün etik olduğu ortaya çıkar. O halde trajedya katartik bir sanat olarak ahlaksal bir sanattır. Ama bu belirleme de yine ereği bakımından yapılan bir belirlemedir. Yine aynı şekilde psikolojik belirleme gibi estetik dışı bir belirlemedir. Bu psikolojik ve etik belirlemeyi Aristo yalnız trajedyanın etkisi yönünden değil, aynı zamanda genel olarak şiir sanatının bir temel motifi olarak da alır. Şiir sanatı şairlerin karakterlerine uygun olarak iki yönelge alır. Çünkü ağırbaşlı ve soylu karakterli şairler ahlakça iyi ve soylu kişilerin iyi ve soylu hareketlerini taklit ederler. Hafif meşrep karakterli şairler ise bayağı tabiattaki insanların hareketlerini taklit ederler. Birinciler bunu ilkin himnoslar ve övgü şiirleriyle yaptıkları halde ikinciler alaylı şiirler yazmakla yapmışlardır. Aristo Poetika 4.2. Sonra bu ağırbaşlı ve soylu eylemleri şairlerin taklit etmelerinden trajedya sanatı doğar. O halde trajedyanın hem doyurucu motifi psikolojik ve etiktir. Çünkü soylu ve ağırbaşlı şairlerin soylu ve ağırbaşlı karakterleri taklidinden doğar. Hem de amacı ve ereği yukarıda işaret edildiği gibi psikolojik ve etiktir. Trajedyanın böyle sanat etik ve psikolojik olarak belirlenmesi, gerçi trajedyanın ne olduğunu bize bildirmiyor ama hemen buna şunu eklememiz gerekir ki bu etik karakter trajedyanın özüne giren bir çizgidir. Modern çağda bu konuyu en iyi işleyen Kant olmuştur. Kant'a göre trajedyanın uyandırdığı has, yüceden doğan estetik nitelikte bir hazdır. Aristo, gerçi bu psikolojik etik tanımıyla trajedyanın varlığını tümüyle ortaya koyamıyorsa da, bununla onun bir temel karakter özelliğini dile getirmiş oluyor. Trajedyada moral etki son derece güçlüdür. Bunun için modern çağda trajedya üzerinde düşünen düşünürler, onun ortaya koyduğu estetik etkinin estetik hazın güzelden duyulan bir haz olmayıp, yüce karşısında duyulan bir etki ve haz olduğunu tespit ederler. Trajedya, güzelden daha çok yüce ile ilgilidir. Yücenin uyandırdığı hazda etik özellik daha ağır basar. Aristo, iç bakımından trajediyi etik olarak belirledikten sonra onun objektif niteliklerine geçer. O halde trajediye ahlaksal bakımdan ağırbaşlı başı ve sonu olan belli bir uzunluğu bulunan bir hareketin taklididir. Sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır. İçine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır. Hareket eden kişiler de temsil edilir. Bu bakımdan trajediye salt bir hikaye, mitos değildir. Aristo, Poetika 5.2. Trajedya o halde eylemle ilgilidir. Bu eylem belli nitelikleri olan bir eylem olup bu nitelikler hem içe hem de dışa aittir. Soylu ve ağırbaşlı moral oluşu onun bir iç özelliğidir ve onu hafif meşrep eylemlerden ayırır. Dışa ait özelliklere gelince bu hareketin bir başının bir sonunun olması gibi belli bir uzunluğunun da olmasının gerekmesidir. Ve bu dış özellikler arasında en önemlisi trajedyanın eyleme dayanmasıdır. Bunun için bazıları bu gibi eserlerin drama olarak adlandırılmasıdır. İsterler. Çünkü bu gibi eserler hareket halinde bulunan kişileri Drontas taklit ederler. Aynı eser 3-3. Bu bakımdan onun konusu salt bir hikaye mitos değildir. Eğer mitos olsaydı epos ile olan temel ayrılığı ortadan kalkardı. Trajedyanın belirleyicisi onun eyleme dayanması ve eylem halindeki kişiler tarafından temsil edilmesidir. Buradan şöyle bir soru doğar. Komedya da eyleme dayandığına ve eylem halindeki kişiler tarafından oynandığına göre trajedi ile olan ayrılığı nerede bulunur? Bunlar arasındaki ayrılık yine taklit ettikleri eylemin ahlaksal motiflerinde ortaya çıkar. Komedya daha önce de söylendiği gibi ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir. Bununla birlikte komedya her kötü olan şeyi de taklit etmez, tersine gülünç olanı taklit eder ve bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü gülünç olanın özü soylu olmayışa dayanır. Ama bu kusur hiçbir acı ve zarar veren bir etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin çirkin ve kusurlu olmakla birlikte asla acı veren bir ifadesi yoktur. Aynı eser 5.1. O halde trajedya, komedyadan ahlaksal özellikleri ve mimetik obje yönünden ayrılır. Gerçi komedya gibi trajedyada eyleme dayanır ama trajedyanın dayandığı eylem belli özellikte bir eylemdir. Bu özellikler karakter ve düşüncede dianoia kendini gösterir. Yani trajik eylem belli bir insan karakterini ve düşünme tarzını yansıtır. O halde karakter ve düşünce trajik hareketin iki motifi olarak ortaya çıkar. Kişiler hareketlerinde bu iki motife uyarak ereklerine mutluluğa ulaşırlar veya ulaşamazlar. Aynı eser 6-4. Bütün hareketin gidişini bu iki temel motif belirler. Şimdi bu motiflerin belirledikleri trajik eylem somut olarak nasıl bir eylemdir? Her korku ve dehşet yaratan hareket trajik midir? Bu çok önemli soruyu Aristo enine boyuna araştırır. Bu araştırmayı karşılaştırmalı olarak yürütür. Şimdi şairin ortaya koyduğu taklit eserleriyle uyandırdığı korku ve acımadan doğan haz duygusunu hazırlaması lazım geldiğine göre, bu haz duygusunu uyandıracak etkiyi hikayenin kendi içinde saklaması gerektiği açıktır. Hangi çeşit olaylar korku uyandıran ve hangi çeşit olaylar acıma uyandıran olaylar olarak anlaşılmalıdır? Şimdi bunu araştırmak istiyoruz. Zorunlu olarak bu gibi hareketler ya birbiriyle akraba olan ya da birbirine düşman olan veyahut da birbirine ne akraba ne de düşman olan kişi arasında meydana gelir. Bir düşman düşmanına saldırır. uyandırırsa, ister bunu gerçekten yapsın, isterse sadece bunu niyet etmiş olsun, böyle bir hareket uyandırdığı acı duygusunun dışında ne korku ne de acıma duygusu uyandırır. Aynı şeyi birbirlerine ne akraba ne de düşman olan kişiler arasında meydana gelen hareketler için de söyleyebiliriz. Fakat böyle acı veren bir hareket, birbiriyle akraba olan kişiler arasında meydana gelirse, örneğin kardeş kardeşi oğul babayı ana oğlu veya oğul anayı öldürür veya bu niyeti besler veya bu çeşitten bir şey yaparsa, işte bu hareketler trajedyanın araması lazım gelen hareketlerdir. Aynı eser 14.2.3. O halde trajedi kahramanları birbirlerine yakın akrabalık bağıyla bağlıdırlar. Trajik etkinin kaynağı bu yakın akrabalık bağı olmuş oluyor. Bu akrabalık bağlılığı aynı zamanda bir moral değerleme ile de beslenmelidir. Trajedya, korku ve acıma duyguları uyandıran hareketleri taklit etmelidir. Bu, trajedya denen sanatın özelliğini teşkil eder. Buna göre de trajedya şairinin yapacağı şey şudur: ne erdemli kişileri mutluluktan felakete düşmüş olarak göstermeli. Çünkü böyle bir hal korku ve acıma değil, tersine yalnız hiddet uyandırır. Ne de kötü kişileri felaketten mutluluğa ermiş olarak göstermeli. Çünkü böyle bir şey asla trajik olmayan bir şey olurdu. Çünkü trajedyanın hiçbir isteğini yerine getirmez, ne ahlaki tatmin, ne acıma, ne de korku uyandırır. Bundan başka, çok kötü olan bir kimsenin de mutluluktan felakete düşmüş olarak gösterilmemesi lazım gelir. Çünkü böyle bir olay her ne kadar adalet duygusunu tatmin ederse de ne korku ne de acıma duygusu uyandırır. Çünkü acıma, layık olmadığı halde ıstıraba uğramış bir kimse karşısında duyulur. Korku da ızdırabı çekerle kendi aramızda bir benzerlik bulmamızdan doğar. O halde tamamen kötü olan birinin mutluluktan felakete düşüşü ne korku ne de acıma uyandırır. Geriye yalnız bir kimse kalıyor. Bu yukarıdaki iki tipin ortasında bulunur. Ne ahlaklılık ne adalet bakımından, ne de kötülük ve ahlaki düşkünlük yönünden olağanüstüdür. Tersine o, herhangi bir suçla suçlanmış olan bir kimsedir. Oedipus ve Tietes'te ve o nesillerin tanınmış öteki kahramanları gibi büyük bir şerefe sahiptir. Mutlu bir hayat yaşar. Aynı eser 13.2.3. Görüldüğü gibi Aristo bir yandan trajik hareketin kahramanlarını trajik etki yönünden birbiriyle karşılaştırıyor. Öte yandan da yine psikolojik olarak bu etkinin motiflerini araştırıyor ve bu motifleri etik alanında buluyor. Sonunda trajedya tamamen bir etik sanat olarak belirleniyor. Onu ilk planda ilgilendiren bu moral yandır. Bu moral belirleme herhangi bir suçla suçlanmış olma sözünde tam objectivation'ını elde ediyor. Ama neden trajik kahraman böyle bir suçla suçlanıyor? Onun kader ile olan ilgisi nedir? Trajedyanın moral anlamının dışında bir metafizik anlamı yok mudur? Aristo bunlar üzerinde durmuyor, sadece onun etik değerini belirlemekle yetiniyor. Bakınız iyi Tunalı, Grek estetiği. Trajik eylemin metafizik özü üzerinde durmak ancak çağdaş bir düşünce için olanak kazanabilirdi. Böyle bir düşünceyi söz gelişi günümüzde Karl Jaspers'te buluyoruz. Jaspers'e 1883-1969 göre trajik olan suçun sunucu ve suçun kendisi olarak anlaşılır. Trajik kahramanın mahvoluşu da bu suçun ödentisidir. Jaspers, Über das Tragis, sayfa 25, Münih, 1952. O halde trajik olanın özü suçun ne olduğuna, suçun belirlenebilmesine bağlıdır. Buna göre suç nedir? Jaspers'e göre suçun ne olduğu sorusu tek tek insanların eylem ve yaşantılarıyla değil, tersine her bir insanın içinde yer aldığı insan olma ile tüm ilgi içinde anlaşılmalıdır. Aynı eser sayfa 26. Buna göre de suç, trajik olanın özünü oluşturan suç tek bir insanın eylemleriyle belirlenemez. Suç, insan dediğimiz varlığın varoluşunda temellenir. Bunu Jaspers'den önce Schopenhauer'da 1788-1860 İslam felsefesinde ve İslam felsefesi yönünden söylemişti. Trajedyada istemin kendi kendisiyle bir çatışmasını gören Schopenhauer, trajedyanın asıl anlamı der, kahramanın çektiği acının onun bireysel suçu olması değil, genellikle insanın suçu olmasıdır. Die Welt als Wille und Vorstellung. Jaspers'te insan olmanın suçlu bulunması, suçun çok geniş bir anlamda anlaşılmasını gerektirir. Anaximandros'un düşündüğü şey, diyor Jaspers, tümüyle başka anlamda olmasına karşın Calderon'da da tekrarlanır. İnsanın en büyük suçu onun doğmuş olmasıdır. Aynı eser sayfa 26. Bu düşünceden hareket eden Jaspers, Hint düşüncesindeki attığım her adımla, her soluk alışla çok küçük canlıları yok ederim anlayışına değinerek her bir eylemde insanın suçlu olduğu sonucuna ulaşır. Jaspers, insanın bu suçluluğunun iki yönlü olduğunu saptar. 1. Belli bir insan kendi kaynağı yönünden suçludur. Gerçi doğuşundaki bu özellik onun kişisel suçu değildir ama böyle bir kaynaktan orijin gelmiş olma başlı başına bir suçtur. Söz gelişi antijenin doğuşunda olduğu gibi antijen bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenen Oedipus'un kızıdır. Buna göre antijen doğuşundaki bu kaynaktan ötürü tanrısal yasa karşısında suçludur ancak ölümüyle bu suçtan kurtulabilir. 2. Belli bir karakterden ötürü doğan suç. İsterse kişi sahip olduğu bu karaktere karşı tavır alsın, ondan uzaklaşmaya çalışsın, o yine suçludur. Gerçi bu suç kişinin isteminin, istemli eyleminin sonucu değildir ama yine de kişiyi bu suçtan kurtarmaz. Bu suçtan da kişinin alın yazısı doğar. Tanrılar bile bu alın yazısını değiştiremezler ve bu alın yazı kişiyi mahvına kadar adım adım götürür. 3. Eylem suçudur. Buna göre dar anlamda suç belli bir eylem olarak insanın yapmış olduğu bir eylemde bulunur. Bu eylem özgürdür. Başka türlü olmaya da gereksinmesi yoktur. Bu suçlu eylem de ya isteyerek bir yasa yaralamasıyla doğar ya da insan haklı ve doğru eylemde bulunduğu halde suçtan yine de kaçamaz. Aynı eser sayfa 27. Jaspers'e göre suçun yanında doğruluk, hakikat de trajik için önemli bir metafizik etmeni gösterir. Trajikte bulduğumuz çatışma, Jaspers'e göre bir eğilimler çatışması, bir akıl-doğa çatışması değildir. Tersine trajik birbiriyle çatışan güçlerin her birinin kendi yönünden doğru olduğu yerde bulunur. Doğruluğun bölünmesi ya da doğruluğun birliksizliği trajik bilginin temel öğesidir. Aynı eser sayfa 29. Bundan ötürü de trajedyalarda daima sorulan ve aranan şey doğru nedir, kim haklı, haklı dünyada başarı sağlıyor mu, doğru daima yeniyor mu sorularıdır ve trajedi içinde geliştirilen süreç genellikle bu sorular ekseni çevresinde dönüyor. Söz gelişi Oedipus ve Hamlet trajedyalarında bu en açık biçimde görünür. Adı geçen trajedyaların konularını bir anımsarsak, Oedipus suçsuzdur. Kahin'in söylediği gibi babasını öldürüp annesiyle evleneceği kehanetinden kaçıp kurtulmak için ana baba bildiği insanların ülkesini terk eder, başka bir ülkeye gider, yerleşir. Ama orada bilgisinin dışında öz babasını öldürür ve öz anası ile evlenir. Trajedya, Oedipus'u Teb kentinin egemeni olarak gösterir ve bağ salgınının kasıp kavurduğu kentte bu salgından kurtulma yollarını arayan Oedipus, bu doğruluğa varma yolunda kendi trajik sonunu da hazırlamış olur. Kahin, kentin salgından ancak kentte yaşayan bir baba katilinin kentten sürülmekle kurtulabileceğini söyler. Kimdir bu baba katili? Bu doğruluğu araştıran Oedipus, sonunda kendi felaketini yaratan doğruluğu öğrenir, bu suçlu kendisidir. Yine Hamlet trajedisinde de aynı doğruluk araştırmasıyla karşılaşıyoruz. Danimarka kralı öldürülmüş ve yerine kardeşi tahta geçmiştir. Ama öldürülen kralın hayaleti oğlu Hamlet'e kendisini öldürenin tahta geçen kardeşi olduğunu söyler. Bütün trajedi Hamlet'in bu doğruluğu aramasına sürüp gider ve trajik sonda bu doğruluğa bağlanmış olur. Trajedinin ortaya çıkışı kimi metafizik nitelikte güçlükleri de birlikte getirir. Bu güçlükler nelerdir? Şimdi bunlara çağdaş ontoloji yönünden değinmek istiyoruz. Bu metafizik güçlükler Hartman'a göre aynı zamanda yüce ile ilgili sorunlar olup yine yücenin çözümüyle aydınlığa kavuşabilirler. Söz gelişi, trajedide ortaya çıkan tutkuların yüceliği nasıl olabilir? Ahlaksal kötü nasıl yüce olabilir? İyinin çöküşü nasıl yine yüce olabilir? Anlamsız, absürt olanın zaferi yücede yer alabilir mi? Hartman'a göre bütün bu çözümü güç olan soruların çözümü trajedinin özünün aydınlatılmasına bağlıdır. O halde ilk sorun şöyle ortaya çıkıyor. Trajik olan nedir? Buna ilkini yaşam içinde, sonra da estetik alanında yanıt vermek gerekir. Yaşam içinde trajik, insansal üstün bir değerin çöküşüdür. Ama nasıl olur da böyle üstün bir değerin çöküşü karşısında biz estetik bir haz duyabiliriz? Ne Hartman'a göre? Böyle bir şey olamaz. Olsa olsa sapık bir fenomen olabilir bu. Yaşamda karşılaştığımız bu tür olaylar karşısında biz haz değil, korku ve dehşet duyabiliriz. Böyle bir hazı duyabileceğimiz yer ise yaşam değil, sanattır. Çünkü estetik trajik çöküşün kendisi değildir, tersine onun görünüşüdür. İnsansal bir üstün değerin çöküşünün görünüşü pekala estetik bir değere sahip olabilir ve ahlak duygusunu yaralamaksızın seyretmeden doğan bir haz meydana getirebilir. Böyle bir duygu ise yüce dediğimiz katıksız bir değer duygusudur. N. Hartman, Estetik, sayfa 383. N. Hartman'a göre trajik ancak estetikte kendi özüne kavuşabilir. Çünkü ancak estetik yaşantı içinde trajik, estetik bir değer duygusu olan yüce ile birleşebilir. Ama bu çöküş içinde duyulan şey nedir? Bu çöküş içinde kavranan ve duyulan şey insansal büyüklüktür. Trajik fenomende yitirilen bir şey vardır. İnsan büyüklüğü ve ahlaksal iyi. Ama nasıl oluyor da her iyinin bizden koparılıp alındığı yerde biz değerli bir şeyi en güçlü biçimde duyuyoruz, yitirilen şeyin verdiği acı en yüksek değer duygusuna götürebiliyor. Aynı eser, sayfa 384. Ne Hartman, bu trajik olanın büyüsü diye adlandırılabilir diyor. Bunun nedeni trajik olan da değerli olanın yitirilişinde biz insansallığın parıltısını görürüz, tıpkı güneşin batışında her şeyin altınlaşması gibi. Yukarıda işaret edilen bu trajik güçlük, aporia, Hartman'a göre ancak bu yolda çözüme kavuşabiliyor. İyi olanın, insansal büyüklüğün böyle bir değer olarak çöküşü yüce değildir. Tersine bu çöküş içinde iyi olan, değerli olan yüceleştirilmiş olur. Bu çöküş, çatışanları ne derece arı verir ve yenilgi gösterirse trajiğin büyüsü o derece artar. Başka türlü söylersek trajik olan ne kadar çok acı verirse sağladığı estetik haz da o derece artar. Hartman'a göre bir başka güçlük de aporia, alın yazısı, kader ile ilgili olandır. Nasıl oluyor da trajedyada alın yazısı yüce olabiliyor? Şimdi hemen belirtmeliyiz ki kuşkusuz her tür alın yazısı yüce değildir. Yalnız trajik olan alın yazısı yücedir. Çünkü yalnız trajik alın yazısında insan büyüklüğünün çöküşü söz konusu olabilir. Hartman'a göre alın yazısı, alın yazısı olarak trajik ve yüce değildir. Trajik ve yüce olan alın yazısında ortaya çıkan insan büyüklüğüdür. Buna en iyi örnek diyor Hartman, büyük bir sevginin trajik sonudur. Ayrıca alın yazısı ne derece güçlü etki yaparsa burada iyinin ve insan büyüklüğünün o derece kolayca yok edildiği görülür. Tutkuların ve kötünün yüceliği ve trajiği acaba neye dayanır? Daha önce işaret edildiği gibi yüce tutkuların aşılmasında mı ortaya çıkar? Burada asıl sorun budur. Hartman'a göre tutkular tümüyle tarafsızdırlar, onlar yapıcı da olabilirler, yok edici de. Tutkuların büyüklüğü onları önemli kılar. Örneğin Romeo ve Otello'da sevgi, Macbeth'te egemen olma tutkusu gibi. Kötünün yüceliği de yine Hartman'a göre böyledir. Yüce olan insandaki kötülük değildir, kötülüğe dönüşen insandaki büyüklüktür. Kaldı ki kötü, insan özgürlüğünün bir seçeneğidir ve bu özgürlük de insanın iyi ya da kötü olabilen ahlaksallığının ana niteliğidir. İnsanın suçlu olması da yine bir aporiyayı ifade eder. Suç insanda kötü olan şey değildir, tersine suç insanda özgürlüğün bir belgesidir. Aynı eser, sayfa 386. Büyük suçlarda trajik olan yüceleşir çünkü suçun ölçüsü insanın taşıma gücünü açar ve onu içinden kötüleştirir. Bunun sonucunda da suç alın yazısıyla aynı şey olarak görünür. Görüldüğü gibi bir metafizik niteliğe sahip olan trajik değer bağımsız bir estetik değer olarak görünüyorsa da aslında ancak yüce değeriyle içsel bir ilgi içinde bir estetik değer niteliğine sahip olabilir. Yüce ortadan kalkınca trajik de ortadan kalkar. 8. Komik değeri. Komik ve humor. Komik fenomeni düşünürleri oldum olası düşündürmüş ve onun estetik bir değer oluşu üzerinde uzun uzun durmuşlardır. Bu çalışma ve çaba tıpkı trajik değerde olduğu gibi daha antikitede başlamıştır. Söz gelişi Aristo komediyi tanımlarken aslında komik olanı tanımlamak ister. Komedya daha önce de söylediğim gibi ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir. Bununla beraber komedya her kötü olan şeyi de taklit etmez, tersine gülünç olanı taklit eder ve bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü gülünç olanın özü soylu olmayışa ve kusura dayanır ama bu kusur hiçbir acı ve zarar veren bir etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin çirkin ve kusurlu olmakla birlikte asla acı veren bir ifadesi yoktur. Aristo, Poetika 5.1. Aristo'nun bu komik tanımında niteliksel olan 3 öğe var. Komiğin gülünç olması, gülünç olanın soylu olmayışı ve kusura dayanması. Bu öğeler komiği belirlemede günümüze kadar etkili olmuştur diyebiliriz. Çağdaş anlayış açısından böyle bir tanıma baktığımızda ne görürüz? Hartman'a göre komik ile ilgili bu antik belirlemede önemli bir eksiklik var. Bu eksiklik komik fenomeninin subjektif yanıdır. Bakınız estetik. Çünkü komik dediğimiz olay yalnız objektif bir olay değil, aynı zamanda bir süje tarafından kavranan ve yaşanan bir olaydır da. Süjenin bu yaşantısı komiğin oluşumunda önemli bir rol oynar. Süjenin komiğe bu katkısının ne olduğunu görmek için Hobbes'a, 1588-1679 kadar beklemek gerekir. İlk kez Hobbes şöyle der. Komik olan beklenmeyen bir şeyin işe karışmasıdır. Bizim üstünlüğümüz duyusuyla ilgilidir. Hobbes'un öne sürdüğü bu iki öğe beklenmeyenin işe karışması ve üstünlük duygusu giderek komik üzerine ortaya konan görüş ve anlayışların dayandığı iki temel kavram olmuşlardır. Bu iki kavram Aristo'nun kusur ve soylu olmayış kavramları ile birleştirilerek komiğin özüne ulaşılmak istenir. Nitekim daha sonra Kant, komik canlı sarsıcı bir gülmeyi meydana getirmelidir, anlamsız bir şey olmalıdır. Gülme gerilim içindeki bir beklemenin birden hiçliğe dönüşmesinden doğan bir etkidir diyecektir.